Ayrım 6. Bir uyuyup uyanalım. İrfan Değirmenci. Sayfa 92. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in şiirini Ahmet Kaya gibi söylüyordu Yusuf. Keyiften bir sigara yakmış, karısına, doğacak çocuğun annesine şiirler okuyor, en sevdiği şarkıları, türküleri çalıyordu. Meryem'in ayağını sandalyeye zorla uzatmış, bundan sonra hiçbir iş yapmayacaksın deyip duruyordu. Meryem sevinmekte Yusuf'tan daha temkinli davranıyor, daha evvel yaşadığı 3 düşük tecrübesini unutamıyordu. Hormonların etkisiyle de her zamankinden daha duygusaldı Meryem öğretmen. Kısa süre önce hayatlarına giren garip çocuğu Derya'yı düşünüp duruyordu. Derya zehir gibi bir çocuk Yusuf. Okusun istiyorum. Bizim çocuğumuz olsa bile onunla ilgilenmeye devam edeceğim ben. Bırakmayacağım onu yapayalnız, dedi. Yusuf kızar gibi yaptı. Ne demek çocuğumuz olsa bile? Çocuğumuz olacak daha çiçeğim. Bu kez kucağına alacaksın yavrumuzu. Mis gibi kokusunu içimize çekeceğiz. Derya'yı ben de çok seviyorum ama o birkaç yıla bağlasan da durmaz. Hem biz kendi oğlumuza da bakarız. Derya'ya da sen canını sıkma, dedi. Meryem güldü. Ne biliyorsun kız olmayacağını? Kızımız olacak, ben öyle hissediyorum. Böyle senin gibi esmer bir kız. Gözleri yıldız yıldız. Az evvel heyecanla yere döktüğü kahveyi halının üzerinden siliyordu Yusuf. Kapı çalındı. Bezi banyoya bıraktı, koştu, açtı. Karşısında duran Mert'ti. Genç adam biraz iyileşmiş, şişlikleri inmişti. Konuşurken ağzının kenarı acıyordu yalnızca. Günaydın Yusuf abi, kahvaltı yapmadıysanız bize gelin diyecektim. Poyraz sofrayı hazırlıyor. Memleketten reçeller göndermiş annesi bir tanıdık vasıtasıyla. Zeytin de göndermiş, hellim de var. Hastanede bir teşekkür edemedik, gelirlerse çok sevinirim, dedi Poyraz. Aa, olur valla, dur Meryem ablana da sorayım. Biz de kahvaltı yapmadık daha, kahve içiyorduk. Geçsene Mert. Poyraz hastanede kaldı. 3 gün boyunca Mert'i yalnız bırakmamış, son gün taburcu olurken giysin diye kendi kıyafetlerini getirmeye bir koşu eve gidip dönmüştü. Mert, ben gideyim kızlar merak eder demişse de bu sefer fazla nazlanmayıp Poyraz'la kısmet apartmanına gelmişti. Kızları bir daha görmek istediğinden emin değildi aslında. 3 gün boyunca Poyraz'ın salonunda yattı Mert. Poyraz ateşine baktı, ilaçlarını içirdi, çorbalar yapıp getirdi ama en önemlisi öyküler anlatıp oyaladı Mert'i. Yaralarını sardı. İki genç adam 3 gündür kendi gezegenlerinde yaşıyorlardı adeta. Poyraz dün bir ara annesinin gönderdiği parayı çekip yine annesinin gönderdiği kolyeyi teslim almak üzere konsolosluktan Yorgo'nun yanına uğramıştı. Onun dışında neredeyse bir haftadır hiç ayrılmamışlardı. Bolca müzik dinlemiş, gece yarılarına kadar sohbet etmiş ama ayrı ayrı uyumuşlardı. Mert anlattıkça anlatmış, anlattıkça açılmıştı. Poyraz daha az konuşmuş, daha çok dinlemiş ve uyurken de uzaktan izlemişti yaralı bereli modelini. Belkıs abla söz vermişti. Mert tamamen iyileşince resmini yapacaktı. Modellik işi Mert'in de hoşuna gitmiş, soyunurum tamamen, bayılırım poz vermeye deyip gülüp keyiflenmişti. Meryem hemen hazırlanmış, yüzüne biraz allık sürmüş, haydi gidelim karnım çok acıktı deyip herkesten önce kapının önüne çıkmıştı. İki lokma yerse mide bulantısını da bastırır belki diye acele ediyordu. Yusuf'la Mert ona yetişmekte zorlandılar. Bir üst kata çıktıklarında Poyraz'ın kapısında Belkıs abla ve Nergis'le karşılaştılar. Kıtmir su çoktan içeri girmiş, Poyraz'ın elini yalıyordu. Haydi toplayın malzemeyi, üzerinize de battaniye alın. Sizi terasa çıkarayım, orada yapalım kahvaltımızı, dedi Belkıs abla. Terasa açılan kapıdan suçlularmış gibi sessizce geçtiler. Mert kıkırdıyordu. Nergis heyecandan neredeyse peynir tabağını düşürecekti. Poyraz reçel kavanozlarını sıkı sıkı kavramıştı. Yusuf Meryem'den bir saniye elini gözlerini ayırmıyordu. Derya'yı da arayalım. Sabah turunu bitirdiyse ara versin çalışmaya. Karnını doyursun gelip, dedi Meryem. Kıtmir su güvercinlerin kafesini kokluyordu. İstanbul'un apartmanları görünüyordu kısmet apartmanın terasıyla ufuk çizgisi arasında. Bulutlar hızla ilerliyor. Gökdelenlerin arasından kendilerine yol açıyorlardı adeta. Poyraz evden getirdiği portatif masayı açtı. Üzerine özenle kahvaltılıkları yerleştirmeye başladı. Yusuf Derya'yı aradı. Yakınlardaysan gel. İki lokma ye de gidersin yine baboş, dedi. Derya evden yine gün doğmadan, hiçbir şey yemeden sessizce çıkmıştı. Arka sokaktayım abicim, hemen geliyorum. Terastasınız öyle mi, dedi. Nergis Belkıs ablanın 10 yıl evvel kapanan züccaciyeden taksitle aldığı semaverinde çay demliyordu. Güvercinler tedirgin, dedi Belkıs abla. Bu kuşlar sağına soluna, önüne arkasına göz takmış durumda. Başları hep hareketli. Anında dönecek kadar da süratli. Güvercinlerin ruhu tedirgin. Bu kuşlar kalabalığın içinde, kentin ta içlerinde yaşamını sürdürebilir. Bilirler ki bu şehirde insanlar güvercinlere dokunmazlar. Evet, ürkektirler biraz ama bir o kadar da özgürdürler. Cehennem gibi yaşadığımız hayat, dedi Mert. Ansızın daha önce bir yerde okumuş gibi söyleyiverdi bu sözü. Çayları ince belli bardaklara doldururken söyledi. Poyraz, Mert'in sırtına battaniyeyi dolarken yanıt verdi. Kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak bizim yapımıza uymaz. Derya, arabasını Belkıs ablanın kedileri beslediği arka bahçeye bırakıp terasa çıkmak için heyecanla merdivenlere yöneldi. Dur bakalım çocuk, bu apartmana seyyar satıcı ve dilenciler giremez, diyen Emrullah kapıda karşısına dikildi Derya'nın. Ben satıcı değilim, Yusuf abilerin misafiriyim bey baba, dedi Derya. Misafirsen işte evleri orada, giriş katında. Nereye çıkıyorsun sen? İn bakayım aşağıya, dedi. Terslendi Emrullah. Derya sağ hamle yaptı, sanki koca adamın yanından geçip yukarı çıkabilecekti. Emrullah sağ bacağını merdivene dayadı. Derya sola hamle yaptı, Emrullah sol tarafa kapattı. Çekilsene bey baba, sen bu apartmanın bekçisi misin? Yukarıda beni bekliyorlar diyorum. Yukarıda bir şey yok evladım, gel ben seni Yusuf abinlere teslim edeyim. Yahu çekil, terastayız, dediler. Gel sen de istersen gözlerinle gör. Teras kilitli, teras yasak. Seni yalancı, kapıları zorlayıp evlerde hırsızlık yapacaksın sen. Polisi mi çağırayım? Yusuflara mı teslim edeyim seni? Hem karı kocanın arasında ne işin var senin? Akrabalar mısın sen bunların? Kazık kadar delikanlısın, yok mu senin kalacak başka yerin? Gürültüyü duyup aşağı inen Belkıs abla Emrullah'ı dürttü hışımla. Açıl şöyle Emrullah efendi. Oğlan bizim misafirimiz, terastayız. İstersen sen de gel, kahvaltı yapıyoruz. Gelirken de varsa ekmek getir. Herkes Allah ne verdiyse paylaşıyor, dedi. Emrullah fesübhanallah diye söylene söylene yolu açtı. Arkasına bakmadan uzaklaştı. Muhtara söz vermişti. Bugün Hilmi Hoca ile belediyenin hafızlar yarışması ödül törenine katılacaklardı. Acelem olmasa yukarı gelirdim ama kahvaltı yapmaya değil, terasın kapısının kilidini değiştirmeye gelirdim. Açmayın bir kadın kapıyı, yasaktan da mı anlamazsınız siz? Terasa çıkılmayacak, deyip söylenip yürüdü Emrullah. Belkıs abla Derya'nın sırtını sıvazladı yukarı çıkarken. Çıkacağız, diye bağırdı. Derya peynirlerle, zeytinle, türlü türlü reçelle bir güzel doyurdu karnını. Tek kelime etmeden soluksuz yedi. Herkes onu keyifle izliyordu. Poyraz, bak bu da sakızı içeri şekerim, bunun da tadına bak, deyip kalan son lokma ekmeği de Derya'ya uzattı. Belkıs abla zafer kazanmış komutan edasıyla sigara paketinden az yanmış bir izmarit çıkardı. Yusuf, buyur buradan yak ablacığım, deyip kendi sigarasından uzattı. Meryem'e bakıp, bırakıyorum bu mereti, al paket de sana teslim edeyim hatta Belkıs abla. Bak ilk defa söylüyorum, bundan sonra daha farklı bir Yusuf göreceksiniz, dedi. Belkıs abla Meryem'e bakıp, hayırdır inşallah, bilmediğimiz bir şey mi var, diye sordu. Meryem gülümsedi, ailesi gibi görmeye başlamıştı komşularını. Temiz havayı ciğerlerine çekip Yusuf'un elini tuttu. Bizim bebeğimiz olacak, deyiverdi. Terastaki tenekelere Belkıs ablanın diktiği kasım patılar, şehrin ortasında bir avuç toprağın içinde güneşsiz, soğuk, gri günleri karşılamayı bekleyen krizantemler sevindi bu haber önce. Turuncu, sarı, pembe çiçekler, güneş yoksa biz de yokuz diyen diğer tüm çiçekleri inat başlarını uzattı sanki. Kıtmır su hepsini ayrı ayrı kokladı, bir türkü tutturdu Belkıs abla. Erzurum'da bir kuş var, leylim aman aman, leylim aman aman sarı gelin. Kanadında gümüş var, ay nenen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yârim. Annesini doğduğu gün babasını daha 2 yaşındayken kaybetmiş Nergis Cezveci, herkesin şaşkın bakışları arasında devamını getirdi. Sonra sesi de öyle güzeldi ki. Ambela para para, neyinim aman, neyinim aman sarı gıyanim. Yesim sirazdin çara, ah merit merni sarı gayalin, sarı gelin, dardot yârim. Kasım Pazar saat 7:00. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selam verip seccade niyetine kullandığı pardüsünü yerden aldı Nergis, çay hazırdı. Belkıs ablayı uyandırmak için seslendi. Belkıs abla tekerlek düzeniğin çıkardığı kıtmır suyu yanına alıp uzanırken, kızcağızım beni de sabah erken kaldırır mısın, gidip tezgah açacağım parkta, demişti. Hafta boyunca fırsat buldukça yaptığı geri dönüşüm sanatı eserlerini pazar günleri satıp hafta içinde eline geçen parayla idare ediyordu Belkıs Karaoğlu. Tavaların sesi geldi önce içeriden. Tavalara çarpan bu kez kıtmır suydu. Belkıs abla Nergis yanına taşından beri annesinden kalan bakır tavaları beline bağlayıp yatmaktan vazgeçmişti. Yatak odasında yatağın başına bağlamakla yetiniyordu. "Günaydın kızcağızım, sen de gelir misin bugün benle? Pazara satış yapmaya gideceğim." diyerek mutfağa girdi Belkıs abla. Nergis çayı koymuş, tüplü ocağın üstünde ısıttığı tencereye yumurtaları kırıp dünkü müthiş kahvaltıdan kalan peynirleri de üstüne doğruyordu. "Tava yok ya mutfakta, bunu kullandım. Omlet yapıyorum Belkıs abla ikimize. Yiyelim çıkarız." "Benim bugün işim yok. Akşama ders çalışacağım sadece. Sana seve seve eşlik ederim." dedi. Belkıs abla pazara giderken giymek için özenle kenara ayırdığı siyah kapüşonlu sweatshirt'ü üzerine geçirdi. Sweatshirt'ün üzerinde Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin resmi vardı. "Ay ne güzelmiş bu böyle. İlahi Belkıs abla, bayılıyorum senin şu kıyafetlerine." dedi Nergis. "Ben de severim bu rahmetliyi. Rahmetli denir mi? Onu da bilmiyorum ama." deyip gülümsedi. Çayını ve yumurtasını uzattı Belkıs ablaya. "Denir kızım, denir. Allah'ın rahmeti, o güzel şarkıları söyleyen adamın üzerine olur elbet. Gel otur, yiyelim yumurtamızı da, mis gibi ellerine sağlık. Ne güzel sesin varmış senin. Dün ne güzel eşlik ettin bana terasta." "Bir kardeş türküler albümümüz vardı, Zeynep'le beraber almıştık. Onda kaldı. Gerçi her şeyim onda kaldı ya." "İyi de oldu, boş ver. Yepyeni şeyler alırız sana. Derslerini kafaya taksan yalnızca. Kızcağızım, belki kaymakam vali olursun, bakan vekil olursun. Sen bu okulu bitirince, değil mi?" "Bilmiyorum Belkıs abla. Belki de okulda kalırım, profesör olurum." Nergis bursunu market alışverişine ve bir de kendine kitap almak için harcıyordu. Bazen de bulup okuduğu kitapları Derya'nınkilerle değiştiriyordu. Öyle çok kitap çıkıyordu ki çöplerden son günlerde. Geçen Derya'nın elinde bir nutuk görmüştü. Atatürk'ün nutkunu satır satır okuduğunu söylemişti Derya. "Meryem öğretmeni uyutmuyorum geceleri. Ona soruyorum çoğu yeri. O da çok mutlu oluyor. Yusuf abim de helal size diyor." deyip gururla anlatıyordu. Hafta içi çoğu sabah okul yolunda Nergis'e Derya eşlik ediyordu. Bugün de Nergis Belkıs ablasına pazarda eşlik edecekti. "Sana benim parkayı vereceğim. Giyersin bu kış. İtiraz istemem. Donacaksın o pardesüyle. Şallarımdan da istediğini al. Sar başına, tertemiz hepsi." dedi Belkıs abla. Nergis anne şefkatiyle, Belkıs abla da anne sorumluluğuyla tanışıyor gibiydi. İkili yanlarına 4 çerçevesiz tablo, 10 çift rengarenk taştan küpe, 10 kola kutusundan bilezik, 30'a yakın naylon şişeden yapılma yüzük alıp yola çıkmadan önce son kontrollerini yaptı. Hava iyice soğumaya başlamıştı ama evde henüz soba yanmıyordu. Kıtmır su gece kabına konulan kuru mamayı yemiş, su kabındaki suyu da bitirmişti. Su ısıtıcısı fişten çekili, tüp kapalı, pencereler örtülüydü. Anahtarlarını aldılar, evet artık Nergis'e de bir anahtar yaptırılmıştı. Kıtmır suya bu defa biraz daha uzun bir ip bağladılar, yanlarına son olarak 2 buzdolabı poşeti aldılar, kapıyı çekip çıktılar. Poşetleri kıtmır su doğal ihtiyaçlarını giderdiğinde kimseyle kavga etmeden geride kalanı toplamak içindi. İşte her şey tas tamamdı. Yarım saatlik bir yürüyüş ve kıtmır suyu zorla kabul ettirdikleri bir tekne yolculuğunun ardından pazar yerine geldiler. Belkıs abla yere büyük masa örtüsünü açtı. Evden çıkarken tabloları ona sarmıştı. Üzerine özenle satılacak ne varsa yerleştirip beklemeye başladılar. Kıtmır su masa örtüsünün bir köşesine uzanıp temkinli bir uykuya dalmıştı. Sokakta gelebilecek her saldırıya karşı temkinli olmalıydı. Önce büyük bir erkek sokak köpeği yaklaştı yanlarına. Kıtmır suyu kokladı, baktı dişi kokusu alamadı. Kıtmır su barınakta kısırlaştırılmıştı. Hayvan yavaş yavaş uzaklaştı. Sonra hemen yanlarına 2 kadın daha gelip tezgah açtı. Tezgahlarına ışıl ışıl albenili takılar koydular. Selam dahi vermemişlerdi. Belkıs abla ikisini de tanıyordu. Daha geçen ay kavga etmişlerdi. Kıtmır sudan korktuklarını söyleyip bir daha parka gelirken o hayvanı evde bırak hanım. Zaten müşteri az. Olan da senin hayvandan korkup bakmadan çekip gidiyor dediklerinde Belkıs abla çok kızmış. Müşteri sizin asık suratınızdan korkup gidiyor. Güler yüz malınızı sattırır. Biraz gülümsemeyi deneyin diye onları paylamıştı. Böyle başlayan ağız dalaşı neredeyse saç saça baş başa kavgayla noktalanacaktı ki yağmur yağmaya başlamış ve herkes dağılmıştı. Thunderbolt and lightning, very very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Queen mi o çalan? Bohemian Rhapsody değil mi? Aç abla önünü, görsün herkes sweatshirtini. Parkın kenarındaki dondurmacı senin gelişin şerefine Queen çalıyor bak, dedi Nergis gülerek. Parkın kenarındaki çay bahçesinden yükseliyordu müzik sesi. Pazar hareketlenmeye başlamıştı. İlkin deri montlu bir kızla motosiklet kaskını elinde taşıyan erkek arkadaşı durdular masa örtüsünün önünde. Kız, resimleri siz mi yapıyorsunuz, diye sordu Nergis'i. Nergis, yok benim değil bunlar, şuradaki hanımefendinin, diye Belkıs ablayı gösterdi. Belkıs abla dondurmacıya doğru yürüyor, tuvaleti kullanıp kullanamayacağını sormaya gidiyordu. Pazarcılara tuvaleti kullandırtmıyordu ihtiyar işletmeci. Tuvalet sadece müşteriler için diyordu. Ay tahmin ettim sizin yapmadığınızı. Siz yapsanız Kabe filan çizerdiniz herhalde. Baksana uçuk kaçık ayol bu resimler, dedi montlu kız. Nergis tüm iyi niyetiyle, isterseniz bekleyin, ressam ablam gelince soralım. Siz Kabe'li bir haç tablosu mu yaptıracaktınız, dedi. Kız gülüp geçti. Erkek arkadaşını da peşinden sürükledi. Kıtmırsu yattığı yerden doğruldu, bir kedi görmüştü. Belkıs abla, otur bakayım Kıtmırsu, uslu durursan akşam eve dönüşte sana tavuk vereceğim. Önce biraz para kazanalım, dedi. İhtiyar işletmeciye görünmeden dondurmacının tuvaletini kullanmayı başarmıştı. Kasada durup çalan müzikleri de ayarlayan genç, Belkıs ablayı seviyor, tuvaleti kullanmasına ses etmiyordu. Bir şey soran oldu mu kızcağızım, dedi Belkıs abla Nergis'e. Anlamadım ki ablacığım, siz mi yaptınız bu resimleri, dedi bir kız. Ben de seni işaret edince gülüp gittiler, diye yanıt verdi Nergis. Sabredelim bakalım, mutlaka bir alıcı bulunur. İki resim satsam zaten haftayı kurtarırız, dedi Belkıs abla. Çerçeve yapıp getireyim haftaya, çerçeveyle resimlere daha çok alıcı çıkıyor, diye aklından geçirdi. Öğlene doğru pazarın kurulu oldu, park iyice hareketlenmeye başladı. Bir uçlarına da kupa satan kadınlar tezgah açmıştı. Belkıs abla onlardan da haz etmiyordu. Lösemili çocukların yararını satıyoruz diyorlar, parayı cebe atıyorlar. Yaptıklarından da hiç utanmıyorlar. Lösemili çocuklar için kurulan vakıf her gün bas bas bağırıyor. Kötü niyetli kişilere inanmayın. Vakfımıza yardımcı olmanın yöntemi bellidir, diyor ama kime ne anlatıyorsun, dedi Nergis. Nergis için de bu pazar yeri sosyal deney gibi olmuştu. Türlü türlü insan görüp uygulamalı toplum bilim çalışıyordu adeta. Empty spaces, what are we living for? Abundant places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Dondurmacı müziği daha da açtı, ortalığı kaplayan waffle kokusu karınlarının acıktığını hissettirdi. Alayım mı dondurma, yer misin kızım, dedi Belkıs abla. Nergis, sen dur ablacığım, ben şuradan iki tost yaptırayım yiyelim. Dondurmayı akşam dönerken alırsın sen, hele birkaç parça bir şey satalım da, dedi Nergis. Büfeden bol kaşarlı iki tost getirdi. Birazını yediler, birazını Kıtmırsu'ya verdiler. Kıtmırsu yine uykuya daldı. O arada masa örtüsünün kenarına yaklaşan şişman bir kadın ısırır mı, diye sordu. Yalar en fazla, diye yanıt verdi Belkıs abla. Kadın bileziklere baktı. Çok yaratıcı, bravo, kaça satıyorsunuz, diye sordu. Teki 3 lira, çifti 5 lira yanıtını alınca yürüyüp gitti şişman kadın. Ben de yaparım evde, veremem şimdi bu parayı, derken varisli bacaklarının altında kocaman ayaklarını sığdırdığı yüksek topuklu ayakkabılarının kırmızı tabanına yapıştırılıp kalmış etiket görünüyordu. Daha doğru düzgün bir satış yapamamışlardı. Sabır ister bu satış işi, sen de yoruldun kızcağızım, dedi Belkıs abla. Nergis, olur mu öyle şey, keyifli oluyor benim için de, acaba bir taraftan da resim mi yapsam burada Belkıs ablacığım? Çizdiğini gören gelir belki, hem açık havada boyalar da rahatsız etmez gözlerini, dedi. Zahi kokuyor değil mi ev? Ben kokmaz diyorum ama o Emrullah yine zabıtayı diker kapımıza, yakındır. Meryemlere de doğalgaz bağlatmıyormuş. Faturayı ödeyemezsiniz, borç takıp kaçarsınız. Uğraşamam, ben size kömür vereceğim bu kış. Onu yakarsınız, demiş Yusuf'a insafsız adam. Meryem öğretmen hamile haliyle kömür sobasıyla uğraşacak bir de. Belkıs ablanın kısmet apartmanın havadislerini paylaşmasını masa örtüsüne yanaşan iki çift bacak böldü. Yerde oturmuş, müşteri bekleyen Nergis ve Belkıs abla ile beraber Kıtmırsu da başını bu bacakların sahiplerine doğru kaldırdı. Ekose etekleri, fönlü saçları, inci kolyeleri ve siyah kısa kürküyle ikiz gibi giyinmiş iki kadın gördüler. Kadınlardan biraz daha yaşlıca olanı yüzünü gerdirtmişti sanki. Kaşları saç diplerine kadar kalkıktı, korkunç görünüyordu. Takıları ya da tabloları soracaklarını sandı Belkıs abla. ''Buyurun, hepsini ben yaptım.'' dedi. Kaşları kalkık kadın, Belkıs ablaya değil Nergis'e bakıp konuşuyordu. Arabistan'a, İran'a döndürdünüz memleketi. Bir tek bu pazara gelmiyordunuz. Artık buralarda da boy gösteriyorsunuz maşallah. Sıkma başlı öcü gibisiniz. Açın kızım saçınızı. Öyle 3 kuruş kömür yardımıyla 5 kuruşluk makarna için kapatmayın kafanızı. Güneş girmez beyninize. Düşünce kabiliyetiniz böyle böyle yok oluyor dedi. Yanıt şaşkınlık içindeki Nergis'ten değil, öfke dolu Belkıs abladan geldi. Bu kız benim kızım. Ne giyeceği de sadece kendine ilgilendirir. Size ne oluyor? Asıl siz bu tavırlarınızla memleketin o dediğiniz yerlere benzemesine zemin hazırladınız. Şimdi açılın şöyle de satış yapalım. Almayacaksanız dükkanın önünü kapatmayın. Güneş etkisini yitirmeye, hava soğumaya başladı. Saatler geçiyor, satış yapamıyorlardı. Nergis, benim yüzümden mi böyle oldu acaba Belkıs abla? Tek bir şey satamadık daha derken bir yaşlı çift yaklaştı. Beyefendi, Şeker Hanım, bak hanımefendi Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kalkınma hamlesini resmetmiş, ne güzel çizmiş tabloyu dedi. Belkıs abla atıldı. İlk defa resmimi anlayan biri oldu. Hayret. Evet, bu bozkırın ortasında Atatürk'ün yeşerttiği orman çiftliği. Soyut çalıştım ama anlatmak istediğim tam da buydu. İsminizi bağışlayın dedi. Haluk efendim ben. Bu da eşim Şeker. Tebrik ederim sizi. Ne güzel çizmişsiniz dedi bastonuna dayanmış Haluk Bey. Onun koluna girmiş olan Şeker Hanım sözü aldı. Bilir misiniz, biz Haluk Bey'le 30 yıl Ankara'da görev yaptık. Atatürk Orman Çiftliği bizim gençliğimizde gittiğimiz mesire alanıydı. Resminizdeki çiftlik dondurması esprisini biz anlamayalım da kim anlasın? Emekli olduk artık. Torunlarımızdan uzak yapamıyoruz. Yeniden İstanbulluyuz. Buraya da haftada bir gün dondurma kıçımağı yapmaya geliyoruz yaz kış. Nergis ilk defa bir şey satabilecek olma umudu doğduğunu anladı. Bu şansı bu kez de kaçırmasınlar diye sessizce önüne bakıyordu. Ne güzel, siz de yardımcı oluyorsunuz herhalde hanımefendiye. Allah kazancınızı artırsın dedi Şeker Hanım Nergis'e bakarak. Yanıt vermek gerekti. Hepsini Belkıs ablam yapıyor bunların. Ben öğrenciyim, okuyorum efendim dedi Nergis. Haluk Bey, okuyacaksınız tabii, ne güzel. Atatürk'ümüzün açtığı yolda kız, erkek yan yana, omuz omuza müspet ilim yolunda ilerleyeceğiz dedi. Hangi lisedesin kızım diye sordu. Üniversitedeyim efendim ben, siyasal bilgilerde okuyorum dedi Nergis. Şahane bir şey bu. Devlet yönetiminde en üst mertebeye gelirsin umarım kızım dedi Şeker Hanım. Haluk Bey resmi satın almak istediklerini söyledi. Belkıs abla hediye edeceğim diye tutturdu. O kadar onurluydu ki bu yaşlı karı koca böyle bir şeyi kabul etmediler. O halde şöyle yapalım. Biz de gelecek ay şurada hemen yakındaki operada sahnelenecek bir oyun için 5 bilet var. Onları size takdim etmemize müsaade edin dedi Haluk Bey. Şeker Hanım da bir kartvizit çıkartıp verdi paltosunun cebinden. Üzerinde emekli öğretmen Şeker Yücel ilkokul seviyesinde takviye ders verilir yazıyordu. Who wants to live forever? Who wants to live forever? There is no chance for us. It's all decided for us. Nergis paparaziler gibi köşeye sıkıştırdı Belkıs ablasını, gülüyordu. Şimdi anladım senin bu üzerindekini, nereden bulduğunu. O mu verdi bunu Belkıs abla? Şu kasadaki çocuk. Baksana onun da üzerinde Queen baskılı tişört var. Sabahtan beri başka da bir şey çalmadı dondurmacıda. Yoksa bu çocuk senden mi hoşlanıyor Belkıs abla diyiverdi. Belkıs abla, iki yetişkin insan birbirini sevdi mi? Aşkın yaşı, cinsi, milliyeti olmaz. Aşkın zorlaması da olmaz ama güzel kızım. Ben onun anası yaşındayım. Ben gönül versem bu saatten sonra benim aşkım onun kabusu olur herhalde. Ama haklısın, geçen kış verdiydi üzerimdekini bu deli oğlan. Unutmuştur belki kendi bile. Çok soğuktu. Bir de kar bastırınca ben parkamın içindeki tişörtle titremeye başladım. Getirip bunu bıraktıydı giyeyim diye, sağ olsun bana. Ona büyük gelmiş giymiyormuş. Queen'in fahri fanı yaptım seni deyip güldüydü oğlan. Fan olduydum ben o zaman deyip kahkahayı koyuverdi. Keyifler yerindeydi. Kıtmırsı önüne konulan tastan su içiyor. Nergis'le Belkıs abla en azından ceplerindeki opera biletleriyle günü kapamaya hazırlanıyordu. Ben hiç operaya gitmedim abla. Nasıl oluyor acaba diye sordu Nergis. Belkıs abla, şu uzaktan gelenlere bak. Bunlar gibi tatlı, bunlar kadar renkli oluyordur herhalde dedi. Parkın başında Poyraz'la Mert görünmüştü. Mert artık tamamen iyileşmiş, ikili pazar gezmesine çıkmıştı. Birinin boynunda mor, diğerinin boynunda kırmızı atkı vardı. Uzun beyaz paltosu tertemiz görünüyordu Poyraz'ın. Mor atkı da çok yakışmıştı. Mert'in simsiyah montuna kırmızı atkı renk katmıştı. Film yıldızı gibiydi ikisi de. Etraflarına mutluluk saçıyorlardı. Mert buradayız diye bağırdı Nergis. İki genç adam koşarak yanlarına geldi. Kızlar, size harika haberlerim var. Burada olacağınızı tahmin ettik. Önce size haber verelim istedik, dedi Mert. Poyraz, Belkıs ablanın yanağına bir öpücük kondurdu. Paltosunu toplayıp Kıtmürsü'nün yanına bağdaş kurup oturdu. Anlatmaya başladı. Mert ayaktaydı. Sırtındaki çantayı eline almış, yaramaz çocuk gibi sallamaya başlamıştı. Konsoloslukta Yorgo var. Hani geçen gün annemin reçellerini bana getiren, bahsetmiştim, hatırladınız mı? Hah, Yorgo bana bir çeviri işi ayarladı. Evde çalışıp para kazanacağım. Durun, daha bitmedi. Bir iyi haber daha. Yorgo tüm resmi belgeleri inceletti. Dedemin, daha doğrusu ninenin apartmanını bulduk. Dükkan yıkılmış gitmiş ama apartman sapasağlam duruyor. Hem de tas zaman yerini bile öğrendim. Ay haydi bakalım, şimdi ister misin? Portakal oğlu apartmanına taşınalım hepimiz, diyiverdi Nergis. Poyraz'ın soy ismini hatırlıyordu. İlginç bulduğundan aklında tutmuştu. Belkıs abla temkinliydi. İş bulmana çok sevindim canımın içi. Apartmanı da avukatlara sorduralım. Hak iddia edebiliyor muyuz bakalım. Biz tezgahı toplamak üzereydik. Beraber döneriz eve, dedi. Poyraz'ın cep telefonu çaldı o sırada. Mert merakla kim arıyor diye sordu. Poyraz, sen arıyorsun, senin numaran çıktı, dedi. Arayan Fulya'ydı. Mert'in telefonunu bulmuşlardı. Son aramalardan Poyraz'a ulaşıyorlardı. Telefon makyaj masasının altından çıktı. Şarj ettik, açtık, seni merak ettik. Bir de kötü bir haber var, diyordu Fulya. Telefonu istediği Mert'le konuşurken. Mert elinde telefon dondu kaldı, sonra keyifle salladı, çantası elinden düştü, ağlamaya başladı. Poyraz ona sarılıp sordu. Ne olmuş? Ne anlattı o uğursuz kızlar? Ne olmuş, kukla mı? Hülya'yı bulmuşlar. O gece, beni dövdükleri gece, bana ayakkabısını veren, arabaya benimle binen Hülya vardı ya, bahsetmiştim. Avcılarda sahilde, boynunu kesip atmışlar. Hülya'yı bulmuşlar. Kimse cenazeyi sahiplenmemiş. Yarın kızlarla götürüp gömeceğiz. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. 6. ayrımın sonu, sayfa 105.